Ayrım 21. Türkiye Şarkısı. Nazım. Aziz Nesin. Sayfa 306. Şöyle diyor Behçet Necatigil. Nazım aileyi boşladı. Aile anlayışı uymaz bizimkilere. Bayan Münevver'den doğma Mehmet'in 1970'te 18 yaşında Mehmet'in Varşova'da milliyet yazarlarını anlattıkları hazindir. Oğlu hiç de iyi konuşmuyor babası hakkında. Şair hiç arayıp sormazmış öz oğlunu. Nazım Hikmet'in aileyi boşladığı doğru değildir. Yıllarca cezaevindeyken bile ailesini geçindirmek için nasıl çırpındığını, üvey çocuklarını nasıl öz babalarından daha çok sevdiğini, benimsediğini görmüş, yaşamış bir kimse olarak bunu kesinlikle belirtebilirim. Anasına, kız kardeşine de bitmez tükenmez bir sevgiyle bağlıydı. Ama Nazım Hikmet'in aile anlayışının Behçet Necatigil'in ya da Behçet Necatigil gibi yaşayanların aile anlayışına uymadığı doğrudur. Nazım Hikmet temelinde aşk olmayan bir aile düzenini hiçbir zaman sürdürmedi. Bir başkasına aşık olduğunu anladığı anda Piraye'den bile ayrılmaktan çekinmedi. Mehmet'in Varşova'da milliyet yazarlarını anlattıkları ise gerçekten hazindir ama Nazım bakımından değil Mehmet bakımından hazindir. Doğruysa. Behçet Necatigil bakımından hazin olan da yaşadığı dünyada dönen işlere böylesine uzak kalması tam bir kuşkusuzlukla Milliyet gazetesinde çıkan bir konuşmaya inanmasıdır. Üstelik de kaç yıldır Yaşar Kemal, Mehmet'in bu konuşmaya karşı bir yalanlama gönderdiğini, gazetelerin o yalanlamayı ya da açıklamayı, içeriğini bilmiyorum, yayınlamadığını her yerde söylüyor. Bu sözün kulağına gitmemesi Behçet Necatigil için bir talihsizlik. Ama böyle ters bir çıkış yaparken dayandığı bilgilerin doğru olup olmadığını araştırmaması insanı şaşkınlığa düşüren çok yanlış bir tutum. Yukarı aldığım sözlerini şöyle sürdürüyor Behçet Necatigil. Bir görev şairi olması bazı vicdan borç ve ödevlerini unutturmuştu Nazım'a. Kendimizi yüceltme, bir davaya adama yolunda en yakınlarımız nasıl yüzüstü bırakılır? Hayatını bilmediği, yanlış bilgilere dayandığı için Behçet Necatigil'in Nazım Hikmet üzerine söylediği bu gibi sözlere denecek fazla bir şey yok. Karşınıza alıp anlatacaksınız. Şu şöyle olmuştu, bu böyle, şu şunun sonucuydu, bu bunun diye. Neyse, önemli değil. Bir gün hepsi yazılır, Behçet Necatigil de okur. Anlar, utanır. Milliyette söylediklerinden. Benim ilgimi çeken başka şeyler var son cümlede. Behçet Necatigil, bir davaya adanmanın insanı yücelteceğine inanıyor. Bu iyi. Ama bir davaya adanan kimselerin bunu kendini yüceltmek için yaptıklarını söylemeye getiriyor ki bu duruma göre değişir. Yaşadığımız toplum düzeninin insanları bireyciliğe ittiği bir gerçek. Bunun hemen arkasından bencillik gelir. Etki alanında olduğumuz düzende en özgecil sanılan davranışların altından bile bir bencillik çıkabiliyor. İnsanları özgecil kavgalara çekmek isteyenlerin kendisi için bir şey istemem duygusunu yerleştirmek, amacını güden sloganlar kullanmaları da bu gerçeği bilmelerinden çevre baskılarıyla doğan bencillik duygusunun kırılması gerektiğine inanmalarındandır. Ama böyle bir gerçek var diye bir davaya adanan her insanın kendisini yüceltmek istediğini söylemek yanlış olur. Bir de Behçet Necatigil, dava adamlarının ille vicdan borç ve ödevlerini unutacaklarını, en yakınlarını yüzüstü bırakmak zorunda kalacaklarını sanıyor. Bir davaya mı adandınız? Ne sevgi, ne çoluk çocuk, hiçbir şey yok artık. Yazar öylesine kaptırmış ki kendisini, bu sanıya çıkış noktası olan ilişkiyi bile gözden kaçırıyor. Durum şöyle, annesinden ayrılmış başka bir kadınla evli. Sorudan soru ise şu, kendimizi yüceltme, bir davaya adama yolunda en yakınlarımız nasıl yüzüstü bırakılır? Çocuğunuzun annesi olan kadından ayrılıp başka bir kadınla evleniyorsunuz. Bu soru soruluyor. İlgisini arayın, bulun bulabilirseniz. Sırasında insan adandığı dava uğruna her şeyinden vazgeçebilir. Öyle gerekirse öyle olur. Ama Behçet Necatigil'in sandığı gibi bir davaya adanmak, insanlığını yitirmek, sevgisizleşmek, yakınlarını yüzüstü bırakmak anlamına gelmez. Hele topluca girişilen davalarda bu gibi sorunlar hiç yoktur. Bunlar daha çok orta tabaka aydınlarının bireysel çıkışlarının yarattığı sorunlardır. Behçet Necatigil yazısını şöyle bitiriyor. Hepimiz her şeyi sonunda bir mizaç açısından yetişme ve eğitim şartlarımıza bağlı bilinçaltı önyargılarla değerlendiriyoruz. Nazım gene de bir kırıklık benim için. Nazım Hikmet ile Behçet Necatigil hem insan olarak hem de şair olarak birbirinin çok uzağındalar. Dünya görüşleri, hayat anlayışları, değer yargıları apayrı. Bundan doğacak yanılgılara katlanırdık. Hele sanat konuları içinde kalınsa, o yanılgılardan belki yararlanırdık da. Ama yalan yanlış bilgiyle yaslanılıp, çok ötelere gidilmiş nedense. Behçet Necatigil'den dileğim, bilmediği konularda yazmaktan, özellikle de bu yazısının yaratacağı yankıların kışkırtıcılığına kapılıp yeni yeni yanılgılara saplanmaktan kaçınmasıdır. Sevgili Faik Muzaffer dostum, 1 Eylül Dünya Barış Günü açık oturumunda Harbiye Şehir Tiyatrosu'nda karşılaştığımız zaman bana biyografi romanı yazmak da şart mı, yazılması olmaz mı sanki diye sordun. Ha, o zaman iş değişir. Biz senin bu sorunu ileriye ve geriye doğru yine senin mantığına şöyle uzatabiliriz. Sanki biyografi romanı yazmak şart mı? Ama bu ülkede sanki roman yazmak da şart mı diye soranlar da az değil. Soruları aynı mantıkla yürütelim. Şiir yazmak da şart mı? Nazım'ın ille de şiir yazması şart mıydı? Oyun yazmak şart mı? Öykü yazmak şart mı? Sonunda şuraya varırız. Edebiyat da şart mı? Sen elbette bu denli ileriye gitmeyeceksin. Sen yalnızca Nazım'ı küçülttüğünü sandığın, onun yaşamındaki kimi gerçeklerin ortaya çıkmaması için, yani Nazım'a karşı Nazım'ı korumak için Türkiye'de yaşam öyküsüne yasak koymak istiyorsun. Nazım'a karşı Nazım'ı korumak istediğini söylüyorum. Çünkü Nazım kendisi yaşamındaki gerçeklerin yazılmasını istemiş. Mayakovski'nin Lili Vrike yazdığı mektuplar Moskova'da yayımlanıp da Mayakovski'yi mitleştirmek isteyenlerce çok sert eleştirilip Mayakovski'nin karyolasını Kremlin alanına çıkardılar denince Nazım bu sert eleştirilere çok kızmış. Baba Yef'in bize ilettiğine göre Nazım şöyle demiş. Bir sanatçı bütün gerçekleri ve özellikleriyle ortaya çıkmalıdır. Beni de nasılsam öylece olduğum gibi yazsınlar. Olduğum gibi yazmazlarsa çok yazık. Benim yaşamımda kadının yeri büyüktür. Kadınlara göre yaşamım yön almıştır. Kesin gerçek budur. Niçin başka türlü söylensin, başka türlü yazılsın? Bu sözleri Baba Yef'in bana ilettiği gibi yazdığım dosyamdaki notumdan alıyorum. Dosyamdaki notuma bu konuda Nazım'ın bu sözlerini destekleyen yaşamımdaki olayları yazdıktan sonra şunu da eklemiştim. Kadınların Nazım'ın yaşamına yön verdikleri doğru ama hiçbiri Nazım'ın inancını yönlendirmiş değil. İnancı doğrultusunda kaldıkça kadın yaşamına yön vermiş. Kadınlar inancı doğrultusunda ona hız vermişler. Dosyamdaki bu notumda Nazım'la ilişkisi olan birçok kadın arasında Semiha Berksoy'un yeri var. 1930-32'lerde Darül Bedai'de, şimdiki şehir tiyatrosunda en tutulan oyun bile ancak bir hafta afişte kalabilirdi. Nazım, dostu Ertuğrul Muhsin'e seyircinin tiyatroyu ayağına alıştırmak için operet oynatılması önerisinde bulundu. İşte böylece Darül Bedai'de operet dönemi başladı. Lüks Hayat, 3 Saat, Cici Berber Filmdir gibi ünlü operetler oynandı, çok tutuldu. 1-2 ay bu operetler afişte kaldı. Böylece seyirci gerçekten tiyatroya alışmış oldu. Bu operetlerin Semiha Berksoy adlı esmer güzeli, güzel sesi bir yıldızı vardı. Colin Moore adlı ünlü bir sinema yıldızına benzetilirdi. Semiha saçlarına Colin Moore'un saç biçimini verirdi alnına düşen kâküleriyle. Nazım tiyatro ile ilişkisi dolayısıyla Semiha Berksoy ile arkadaşlık kurdu. O zaman Piraye ile de evliydi. Kendisine saygıyla bağlı olan Rasih Güran, Nazım gibi inanmış bir şairin hem de evliyken bir genç kızla bu türlü yakınlığını doğru bulmuyordu. Bu düşüncesini Nazım'a açıkladı. Rasih, Nazım'ın cevabını gülerek şöyle iletmişti. Bana, anlamıyorsun yahu, bu kızda çok iş var, ben onu yetiştiriyorum, dedi. Yetiştiriyorum, yani eğitiyordu. Rasih kendisine gülüyordu. Çünkü her sözüne inandığı Nazım'ın Semiha'yı yetiştirmekte olduğuna inanmıştı. Bir yetişmiş insan daha kazanacaklardı. Faik Muzaffer, biliyorum ki bu olayı yazmış olmam da senin hoşuna gitmeyecek. Ama Nazım sağ olup da okusaydı bunu, onun hoşuna gidecekti. Biz bir din adamının yaşamını yazmıyoruz. Bir şairin, inançlı bir şairin yaşamını yazıyoruz. Dünyada bunca yaşam öyküsü yazılmış, hepsinde de kahramanın yaşamındaki bütün gerçekler ortaya konulmuş. Ama bu yapıtların hiçbirinde kahraman küçültülmüş, sayılmamış, tersine yüceltilmiştir. Faik Muzaffer dostum, mektubunda kimi gerçeklerin ortaya serilmesinin toplum açısından yararlı değil, tersine zararlı olduğunu sen de kabul ediyorsun, diyorsun. Türkiye'nin bugünkü özgürlük ortamında, bugünkü koşullarında, evet, bütün gerçekler açıklanamaz, açıklanmamalıdır. Ama bu gerçeklerin sürgüt açıklanmaması anlamına da gelmez. Siz benim Nazım'a değgin, bildiğim, öğrenebildiğim bütün gerçekleri açıkladığımı mı sanıyorsunuz? Hiç de öyle değil. Bugün için kimi gerçekler açıklanmalı, kimileri de açıklanmamalıdır. Peki ama açıklanıp açıklanmayacak gerçekleri kim, hangi ölçüye göre saptayacak? Siz 40 yıllık, evet tam 40 yıllık yazar Aziz Nesin'i bu saptamada yetkili görmüyor ama kendinizi yetkili görüyorsunuz. Olabilir. Bundan şu sonuç çıkar. Açıklanacak ya da açıklanmayacak gerçeklerin saptanmasında ölçüt özneldir. Bir ölçütün öznel olması demek, keyfe göre bir ölçüt demek değildir. Siz bana bu konudaki öznel ölçütümün ne olduğunu sorabilirsiniz. Bu ölçütte iki şeye önem verdim. 1. Birincisini Nazım kendisi belirlemiştir. İstanbul'dan nasıl kaçtığı sorulduğunda Nazım, ancak polisin işine yaramayacak bilgiler verebileceğini söylemiştir. İşte ölçütün biri budur. Merak denilen duygu kişilerde vardır ama kurumlarda yoktur. Türkiye'de polis örgütü de Nazım'ın İstanbul'dan nasıl kaçtığını merak etmez ama bu kaçma olayına kimlerin yardımcı olduğuna görevi gereği ilgi duyar. Demek Nazım'ın yaşamına değin bu notları yazarken polisin ilgi duyacağı, Nazım'ın yaşamındaki olaylara karışmış başka kişilerden söz etmememiz gerekir. Nazım, Moskova'daki bir soruya verdiği yanıtta böyle bir ölçüt koymuş olduğu halde kendisinin kimi yazı, anlatı, hatta şiirlerinde bu ölçüyü aştığı da olmuştur. 2. İkinci ölçütümüz, Nazım'ın düşmanı olan gerici basına yeni iftiralarına kaynaklık edecek gerekçeler vermemektir. Arkadaşlarımızın pek çoğu, gerici basını bütünüyle izleyemediklerinden, onların yıllardan beri Nazım için ne yalanlar yazdıklarını, ne iftiralarda bulunduklarını bilemezler. Ben 22 yıldan beri her gün 13 gazete alırım ve bu gazeteleri biriktiririm. Bu nedenle izlediğim gerici gazetelerdeki Nazım için yazılmış aşağılayıcı yazıları, iftiraları, yalanları da biliyorum. Artık onlara beni bu notlarından yararlanıp yeni iftiralarda bulunma olanağı kalmamıştır. Ancak eskiden yazdıklarını tekrarlayabilirler. İşte benim ölçütüm bu. Akı, karası, alacasıyla insan. Nazım'ı ak ve kara yanlarıyla, yani insan olarak bütün gerçekleriyle bilmemiz gerekiyor. Yürekli bir insan mıydı? Nazım'ın yürekli olduğunu gösteren pek çok olay anlatılabilir. Korkak mıydı? Nazım'ın korkaklığını da gösteren pek çok olay anlatılabilir. Akıl almaz cesaret, şaşırtıcı korkaklık. Evet ama insan bu. Biz kendimiz de buyuz. Nazım vefalı bir insan mıydı? Ondaki arkadaş canlılığını, vefayı anlatan birçok olaylar var. Vefasız mıydı? İyilikleri unutur muydu? Evet, bu da var Nazım'ın yaşamında. Nazım çalışkan bir insan mıydı? Evet, yaşamında bunu anlatan olaylar dolu. Tembel miydi? Kitap okumaz mıydı? Evet, bunu da anlatan yaşamında olaylar dolu. Harp okulu davasında Nazım Hikmet'le birlikte sanıklarından biri olan, o zamanki harp okulu öğrencisi Sade Alkılıç, bir gece bizim evde Asım Afşar ve Şerif Hulusi'nin yanında şu olayı anlatmıştı. Nazım mahkemede önümde oturuyordu. Sinirli olduğu için bir eliyle durmadan bıyıklarıyla oynuyordu. Mahkeme başkanının yanında oturan yarbay eğilip başkanın kulağına bir şeyler fısıldadı. Bunun üzerine başkan Nazım Hikmet'e mahkemenin mehabetini ihlal ediyorsunuz. Bıyıklarınızla oynamayın dedi. Nazım Hikmet affedersiniz diye özür dileyerek elini bıyığından çekti. Ertesi günkü duruşmada o yarbay tesbih çekiyor ve tesbihinin şakırtısı bütün salonda duyuluyordu. Nazım Hikmet ayağa kalktı. Sayın Başkan, dedi. Yarbay tesbih çekerek mahkemenin mehabetini ihlal ediyor. Başkanın uyarısına kalmadan yarbay telaşla tesbihini cebine soktu. Olayı anlattıktan sonra Sade Akıllı şöyle eklemişti. Nazım Hikmet işte böyle korkusuz bir adamdı. Bu korkusuzluğun nasıl bir korkusuzluk olduğunu anlamak için askeri mahkeme önünde hem de 30 yıllık hapis cezası korkusu altında yargılanmanın ne demek olduğunu bilmek gerekir. Nazım'ın bu çıkışını yapabilmek için insanda mangal kadar yürek olması gerekir. Bu yürekliliğe eskiler medeni cesaret, uygarca yüreklenme derlerdi. Bu bir kör cesaret değil, bir medeni cesaretti. Çok bilinen ve dillerde dolaşan bir olayı da burada Nazım'ın büyük yürekliğini örnek olarak anlatmalıyız. Dolmabahçe Sarayı'nda dil kurultayının toplandığı günler, Atatürk adları tanınmış bütün yazarların, şairlerin dil davasını desteklemelerini istediği için onların yanında bulunmalarını özlüyor. Gündüz kurultay çalışmaları bitiyor, gece sarayda toplanılmış içiliyor. Gecenin geç vakti Atatürk birden neden aralarında Nazım Hikmet'in de bulunmadığını sorup Nazım'ı içki sofrasına getirmelerini istiyor. Hemen yetkililer Nazım'ı bulup sofraya getirmek için davranıyorlar. Telefonlarla buyruklar veriliyor. O yıllarda Deniz Kızı Eftalya denilen şarkıcı çok ünlüydü. En çok onun reklamları olurdu. Polisler gece yarısından sonra Nazım'ın Erenköy'de Ethem Efendi Sokağı'ndaki evinin kapısını çalıyorlar. Nazım yatağından kalkıp pijamasıyla kapıya iniyor. Polisler kendisine Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda sofrada kendisini beklediğini söylüyorlar. Nazım, tutukluyorsunuz, peki giyinip geleyim diyor. Polisler tutuklamadıklarını, kendisini arabayla saraya Atatürk'ün yanına götüreceklerini söylüyorlar. O zaman Nazım Hikmet, lütfen Atatürk'e saygılarımı söyleyiniz. Bu saatten sonra sofrasına beni değil, Deniz kızı Eftalya'yı çağırsın diyor. Bu gerçek bir olaydır. Çünkü Necmettin Sadak, Fali Rıfkı Atay gibi değişik kişilerin ağzından aynı biçimde anlatılmıştır. Olayın bundan sonra anlatılan bölümü gerçek midir, yoksa sonradan mı eklenmiştir bilemiyoruz. Atatürk uzun zaman sofrada Nazım gelecek diye bekliyor. Sabaha karşı Nazım'ı soruyor. Kimseden ses çıkmıyor. Çünkü Nazım'ın sözlerini Atatürk'e iletemiyorlar. O zaman Atatürk, anladım, anladım diyor. İçinizde bir adam var, o da benim yanıma gelmiyor. O dönemde Atatürk'ün sofrasına çağrısını getiren polislere, bu saatten sonra sofrasına beni değil, Deniz kızı Eftalya'yı çağırsın demek için yürek ister. Bu yürek Nazım'da vardı. O uygarca yürekliydi. Nazım Hikmet'in arkadaşlarından avukat İsmail Hakkı Balamir, bir gün bizim evde şunu anlatmıştı. Nazım Hikmet kendisi söylerdi. Necmettin Sadak, bir akşam Nazım Hikmet'i evine yemeğe çağırmış. Başka konuklar da varmış. Necmettin Sadak yenilip içildikten sonra Nazım Hikmet'ten şiir okumasını rica etmiş. Nazım da oradaki burjuva konukları özellikle tedirgin etmek için duvar şiirini okumuş. Şiirin etkisinde kalan Necmettin Sadak şöyle demiş. Atatürk kaç kere senin ağzından şiirlerini dinlemek istedi. Kaç kişiye seni getirmelerini söyledi. Atatürk dinleyemedi ama biz dinledik senin ağzından şiirini. Nazım Hikmet yakınlarına şöyle dermiş. Atatürk'ün bana olan o sıralardaki duygusunun kızgınlık mı yoksa sevgi mi olduğunu onun yakınları olan kimi tanıdıklarımın davranışlarından yüzlerinden anlardım. Onlardan herhangi birisi o gün karşılaştığımızda bana gülümseyerek selam verir, yakınlık gösterirse o zaman o adamın da bulunduğu sofrada Atatürk'ün benim için iyi sözler söylediğini sezerdim. Aynı adamlar bir başka gün beni görmezden gelir ya da baştan savarak bir selamla uzaklaşırlarsa anlardım ki Atatürk onların yanında bana kızdığını belli etmiş. Fali Rıfkı Atay'ın tanık olup başkalarına anlattığı bir de şu olay vardır. Saraydaki sofrada Yakup Kadri ve daha başka zamanın ünlü edebiyatçı ve sanatçılarının bulunduğu bir gece, Atatürk onlara Nazım Hikmet'in şiirlerini nasıl bulduklarını, beğenip beğenmediklerini sormuş. Onlar da Nazım Hikmet üzerine Atatürk'ün sempatisini çekmek için fırsat bulduklarından, Nazım'ın şiirleri üstüne övücü güzel sözler söylemişler. Atatürk onlardan birinden ezbere biliyorlarsa Nazım'ın bir şiirini okumasını istemiş. İşlerinden birisi Nazım'dan bir şiir okumuş. Şiiri dinleyen Atatürk şöyle demiş. Türkçenin ahengi Nazım Hikmet'in şiirlerinde belli oluyor. Türk sesinin müziğini bulmuş. Türk sesinin müziğini bulmuş. Değil mi edebiyatçının, değil mi eleştirmenin söyleyemeyeceği bir söz. Çünkü bu kısa yargı Nazım'ın şiirdeki en büyük özelliğini anlatmaktadır. Bundan sonra şakalaşmak isteyen Atatürk, önceden okumuş olduğunu bildiği için, bildiği halde sanki bilmiyormuş gibi Yakup Kadri'ye, ''Senin içinde bir şiir yazmış biliyor musun o şiiri?'' diye sormuş. Atatürk'ün adını vermeden söz konusu ettiği şiir, Nazım'ın Portreler kitabındaki Yakup Kadri'yi yeren taşlamasıdır. Atatürk'ün sorusu üzerine Yakup Kadri bozulur. Çünkü az önce Nazım'ın şiirlerini övenlerden biri de odur. Yakup Kadri, ''Evet, biliyorum paşam.'' demiş. ''Okusanız da.'' Ne Yakup Kadri ne ötekiler ezbere bilmediklerinden okuyamamışlar. Bunun üzerine Atatürk, Portreler kitabını çıkarıp onlara vermiş. Portreler kitabından Yakup Kadri'yi yeren taşlamayı okumuşlar. Atatürk gülümseyerek Yakup Kadri'ye, güzel şiir değil mi? Diye sormuş. Yakup Kadri de, evet güzel demek zorunda kalmış. Bu anlatılan olaydır ama şu gerçek ki, kendisi için en ağır yargıyı yazmış olan Nazım Hikmet aleyhine, Yakup Kadri'nin bir söz söylediği, bir yazı yazdığını bilmiyoruz. Tersine, son yıllarına dek Nazım'ın hep lehinde konuşmuştur. 21. ayrımın sonu sayfa 316.